bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Küreselleşme ve azınlıklar, baskın oran, imaj yayıncılık, güncelleştirilmiş ve genişletilmiş 3. basım, Ankara, Ocak 2000, okuyan Tülin Eray. Sunuş. Milliyetçilik ve Azınlıklar dersini Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye ders programına koyalı 3 yıl tamamlandı. Konu gittikçe olağanüstü bir önem kazandığı halde Türkiye'de okutulan bu ad ve içerikteki ilk ve tek derstir. Her yıl birbirinin üzerine eklenen bilgilerle genişleyen bu dersi son derece uyanık bir kitle olan ve hata affetmeyen mülkiye öğrencisiyle sınıfta ve sınıf dışında yaptığım tartışmalarla da yoğurarak ders notu haline getirdim ve 2 yıl üst üste genişleterek yayınladım. Bu yıl 3. kez tamamen gözden geçirerek yaptığım genişletme öğrencilerimin önüne daha eli yüzü düzgün biçimde çıkıyor. Böylece mülkiye dışına da ulaşabilecek. Bununla birlikte her ne kadar biçim olarak kitaba benziyorsa da elinizdeki yapıtın bir ders notundan öte nitelik ve iddia taşımadığı unutulmamalıdır. Bu söylediğimin sahte tevazuyla ilgisi yok, gerçekle ilgisi var. Birincisi, konu fazlasıyla dinamik. 50 küsür yıllık uluslararası örgütlerin bile durmadan adı ve niteliği değişiyor. Haklar durmadan gelişiyor. Küreselleşme daha zaten yeni doğmuş ve durmadan kilo almakta. İkincisi, daha yeni gelişmekte ve yerleşmekte olan kavramlar hem hukuksal olmaktan çok siyasal nitelikte, hem de çok farklı yerlerde ve ortamlarda uygulanıyor olmaktan gelen bir kararsızlık içinde. Çoğu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Kimi yerlerde sonuç bile belirtmeden yalnızca tartışmaları vermekle yetinmek gerekiyor. Yani matematiğin tam tersi bir durum söz konusu. Bu durumda bu yapıt ancak yıllar sonra kitap biçimini alabilecek. Bu ders notlarının baskıya yetişmesi, öğrencilerime sınavdan önceye yetiştirme sözümü tutabilmek için bu sefer fevkalade aceleye geldi. Biçim hataları başta olmak üzere rastlayacağınız eksiklik ve yanlışlıkları lütfen hoş görünüz. Ama göz ardı etmeyiniz. Bana bir biçimde bildiriniz ki bir dahaki sefere düzelteyim. Öğrencilerime sevgiyle. Baskın Oran. Telefon 490 65 70 ev. Faks 319 77 36 Siyasal Bilgiler Fakültesi. E-posta oran@politics.ankara.edu.tr Adres: Zekai Apaydın Sokak, No 24, Oran, Ankara. Küreselleşme 1. Küreselleşme kavramı ve Türkiye. A. 2 tez. Günümüzün büyük olayı küreselleşmenin, globalleşmenin nasıl yorumlanması gerektiği üzerine Türkiye'de birbirine zıt 2 tez var. 1. Küreselleşme, çağdaşlaşma ve gelişme demektir. Önüne geçilemeyecek ve üstelik de geçilmemesi gereken, dahası desteklenmesi gereken bir süreçtir. Bu fikirde olanlara göre küreselleşmenin herkese yararı vardır. A. Ekonomik bakımdan. Küreselleşme, dünya kaynaklarının en akılcı ve verimli biçimde kullanılmasına olanak vererek, toplam dünya ticaretini, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın her yıl hazırlanan İnsan Kalkınması raporunun 1999'da yayınlanan küreselleşmenin son 25-30 yılını değerlendirmiştir. Buna göre 1970-1999 döneminde toplam ihracatın dünya gayri safi milli hasılası içindeki payı %17'den %21'e çıkmış. 1970-1997 döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımları 7 kat artmıştır. ve gelişmeyi hızlandırmaktadır ki orta vadede bunun herkese şu anda kökten değişme nedeniyle geçici zarara uğramakta olanlara bile yararı olacaktır. Küreselleşmenin asıl büyük aşamalara yol açtığı iletişim alanındaki gelişmeler göz önüne alındığında bu ekonomik yararın gittikçe hızlanarak artacağı kolayca anlaşılacaktır. B. Siyasal bakımdan. Küreselleşme demokrasi getirmektedir. Bunun iki yoldan olduğu söylenebilir. Birincisi, Batı'nın demokrasi ve insan haklarına dayanan temel değerleri küreselleşme aracılığıyla bu tür değerlerin bulunmadığı ya da yaygın olmadığı az gelişmiş ülkelere taşınmaktadır. İkincisi, iletişim alanındaki gelişmeler kamuoyunun her şeyden anında haberdar olmasını hızlandırdığından demokrasiyi ve bireyin özgürlüğünü güçlendiren bir etki yapmaktadır. İletişimin gittikçe ucuzlaması ve herkesin uzanabileceği bir hale gelmesi nedeniyle bu etki hızlanarak artacaktır. C. Uluslararası düzen bakımından. Dünyaya Batı düzeninin egemen olması, tarihin ve ideolojik kavgaların sona ermesi demektir. Artık temel çatışmalar ortadan kalkacak, görülebilecek olan sürtüşmeler de bu yeni dünya düzeninde uyuşmazlıkların barışçı çözümü yoluyla denetim altına alınacaktır. Dünyaya bir Pax Occidentalis, Batı barışı egemen olacaktır. 2. Küreselleşme, emperyalizmin 21. yüzyıl başındaki adıdır. A. Ekonomik bakımdan. Küreselleşme, Batı'nın ekonomik düzeni olan kapitalizmin ulusal kabına sığamadığı, dünyaya yayılmak istediği durumdur. Amaç, tüm dünyayı açık kapı politikası uygulayarak Batı kapitalizmine pazar yapmaktır. Bu ilişki tam anlamıyla bir eşitsiz değişim olduğu için, aynen 19. yüzyılın ikinci yarısındaki emperyalizm döneminde olduğu gibi az gelişmiş yörelerin aleyhinedir. İnsan Kalkınması raporu 1999'a göre artışlar yatırım ve ticaret alanlarından ziyade spekülatif sermaye ve borç piyasalarında gerçekleşmektedir. Nitekim doğrudan yabancı sermaye yatırımları 7 kat artarken 1970-1998 döneminde döviz ve borç piyasalarındaki artık baş döndürücü olmuştur. Döviz piyasalarının günlük cirosu 1970-1998 döneminde 150 kat, banka kredilerinin hacmi ise 1980-1994 arasında 15 kat artmıştır. Dünyadaki gelir dağılımı küreselleşme sonucu korkunç biçimde bozulmaktadır. Yine İnsan Kalkınması raporu 1999'a göre dünya nüfusunun en zengin %20'sinin yaşadığı gelişmiş ülkeler dünya gayri safi milli hasılasının %86'sını, ihracat pazarlarının %82'sini, tüm yabancı yatırımların %68'ini, tüm telefon hatlarının %74'ünü ellerinde bulundururken, tüm bu alanlarda en yoksul %20'nin payı hiçbir zaman %1,5'u geçmemektedir. Diğer yandan en zengin %20 ile en yoksul %10 arasındaki fark 1960 yılında 30'a 1 iken 1990 yılında 60'a 1, 1997 yılında ise 74'e 1 olmuştur. Bugün dünyadaki en zengin 3 kişinin toplam servetleri 600 milyon insanın yaşadığı en yoksul ülkelerin toplam gayri safi milli hasılasının üstündedir. Bu durum az gelişmiş yörelerin daha da kesin biçimde sömürgeleştirilmesine yol açacaktır. İşsizliğin artması ve toplumsal güvenliğin azalması gibi durumlar bu yeni sömürgeleştirmenin uvertüründen ibarettir. B. Siyasal bakımdan. Küreselleşmenin getirdiği demokrasi ve insan hakları kavramları bir aldatmacadan ibarettir. Bir kere bunlar iç dinamik sonucu ortaya çıkmadıklarından ve ithal kavramları olduklarından dikiş tutmamakta, üstelik az gelişmiş ülkelerde hem azınlıklar ile çoğunluklar arasında hem de ülke içindeki gruplar arasında daha fazla çatışmalara yol açmaktan başka işe yaramamaktadırlar. Sonunda aynen daha önceleri olduğu gibi olan azınlıkları olacaktır. İkincisi ve daha önemlisi, batılı ülkeler bu kavramları az gelişmiş ülkelerin iç işlerine müdahale etmek ve bu ülkelerdeki ulusal devleti daha da zayıflatarak amaçlarına daha kolay varmak için kullanmaktadırlar. Üstelik fukaralaşma sonucu güçlü lider istekleri ortaya çıkmakta, baskıcı rejimler kurulmaktadır. C. Uluslararası düzen bakımından. Küreselleşmenin başlıca sloganı olan yeni dünya düzeni kavramı tam anlamıyla bir düzensizliğin, hatta kaosun ifadesidir. O kadar ki yeni dünya düzeninden çok yeni dünya düzensizliği kavramından söz edilmektedir. 1990'larda uluslararası çatışmaların sayıca artması, nitelikçe ise hızlanması ve vahşileşmesi, yeni dünya düzeninin aslında ne olduğunu fazla söze gerek bırakmadan açıklamaktadır. B. Üç küreselleşme, 1490 ve 1890 modelleri. Küreselleşmeyi en kısa ve doğru biçimde Batı'nın gerek altyapısal gerekse üst yapısal etkisini bütün dünyaya yayması biçiminde tanımlayabiliriz. Günümüz dünyasında buradaki altyapı sözcüğünün anlamı kapitalizmdir. Üst yapının anlamı da akılcılık, rasyonalizm, laiklik ve demokrasi olarak belirtilebilir. Bu tanımıyla küreselleşme yeni bir olgu değildir. Eğer Makedonya Kralı Büyük İskender'in İsa'dan önce 4. yüzyılda o günün bilinen dünyasındaki fetihleri dikkate alınmazsa, Batı'nın yayılarak kendi verileri içinde dünyayı yeniden örgütlemesi ve sonunda bir dünya sistemi durumuna yükselmesi olgusu bugüne kadar simgesel olmasını istediğim için kabaca vereceğim başlıca 3 ayrı tarihte 3 ayrı kez ortaya çıktı. 1490, 1890 ve 1990. Birinci küreselleşme. Yukarıdaki tarihlerden birincisi olan 1490, Batı'nın denizler ötesi keşiflere girişmesini simgeler. 18. yüzyılda bile devam eden bu yayılmanın başlamasına olanak veren teknoloji, denizcilikteki gelişmelerdi. Batılı fatihlerin kullandığı yöntem, kâşiflerin ardından üstün silah teknolojisinin yardımıyla askeri işgali devreye sokmaktı. Bu işgaller sırasında yapılan değerli maden yağmasını ve katliamları kendi halkları gözünde haklı gösterebilmek için batılı ülkeler bu putperest topraklara Hristiyanlık değerlerini taşıdıklarını söylediler. Bu yayılmayı doğuran gereksinme, Batı Avrupa'da oluşma kıpırtıları yeni başlayan mutlakiyetçi monarşinin, bu terimin bir anlamdaşını da ulusal devlet olarak belirtmekte bir sakınca yoktur. Çünkü mutlakiyetçi monarşi nispeten kısa bir süreç sonunda burjuvazinin yönettiği düzenlere dönüşecektir. Ulus devlet terimi ise bu burjuva düzenlerinin yaratmak istediği tek uluslu devlet tipidir ki, dünyada İzlanda, Portekiz, Japonya, Kore gibi birkaç ülke dışında gerçek ulus devlet olduğunu söylemek çok zordur. Ulusal devlet ile ulus devlet arasındaki ayrım budur. Deniz aşırı ülkelerdeki değerli madenlere ve mallara el koyma isteğiydi. Bu 16-18. yüzyıllarda doruğuna ulaşacak olan merkantilizm politikasının da başlangıcıdır. Sonuç, ulusal devleti güçlendirecek olan kolonilerin, sömürge imparatorluklarının kurulması, yani Batı'nın o zamana kadar ulaşmadığı deniz aşırı ülkelere siyasal, askeri ve ticari etkisini yayması oldu. Buna sömürgecilik, kolonyalizm diyoruz. Aşağıda sözü edilecek emperyalizmle karıştırılmamalıdır. Fakat o günkü teknolojiyle deniz aşırı mesafelerin aşılması çok güç olduğundan, bu işgalciler özellikle de Latin Amerika'daki conquistadores oralarda metropol ülkeyle bütünleşmedi. Bu toprakların ekonomisi metropol ekonomisine eklemlenmedi. Dolayısıyla da bu sömürge ekonomileri çok radikal biçimde dönüşüme uğramadı. Bu sömürge imparatorluklarında egemen olan batılı yöneticiler 18. yüzyıl sonunda Kuzey Amerika'da, 19. yüzyılda Latin Amerika'da, 20. yüzyılda da Güney Afrika'da kolon milliyetçiliği yaparak sömürgeci ülkeden bağımsızlıklarını alacaklardır. Ama bu ülkelerin yerli halkının durumu değişmeyecektir. İkinci küreselleşme. İkinci küreselleşme konusunda verilen bilgilerden daha fazla ayrıntı için baskın oranın az gelişmiş ülke milliyetçiliği, Kara Afrika modeli, güncelleştirilmiş 3. basım, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1997, sayfa 68-75 arasına bakınız. Batının ikinci yayılması 1870'ten sonra başladı ve deyim yerinde ise 1890'larda kurumsallaştı. Yararlanılan teknoloji, Batı ile dünyanın başka bölgeleri arasında çok büyük oransızlık doğurmuş bulunan sanayi devriminin yarattığı muazzam teknolojik olanaklardı. Yani bu yayılmanın ardında sanayi devrimi bulunuyordu. Yöntem, misyonerliğin ardından ticaret şirketlerinin, onların ardından da Batılı devletin giderek bu toprakları askeri işgale uğratması biçiminde oldu. Bu işgalin bizzat kendisi ve insanlık dışı davranışları bu sefer yalnızca Hristiyanlık götürmekle değil, White Man's Burden, beyaz adamın boynunun borcu ve Mission Civilizatrice, uygarlaştırma görevi gibi ırkçı kavramlarla gerekçelendirildi. Irkçılık emperyalizmin bir sonucu olarak doğdu. Bu ikinci yayılmayı doğuran gereksinmeler de sanayi devriminin sonuçlarından çıktı ve dolayısıyla da birincisindekine oranla çok daha çeşitli, belirgin ve önemliydi. Bu yayılma Avrupa'nın içinden gelen yeni ve belirli ekonomik ve mali baskılara bir cevap oldu. Peter Worsley, The Third World, A Vital New Force in International Affairs, The University of Chicago Press, 1964, sayfa 14. 1980'lerde Avrupa'da banka sermayesinin endüstri sermayesine egemen olup, tekerlerin kurulmasıyla sistem çok gelişmiş, fakat bir takım yapısal sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Bunları şöyle özetleyebiliriz. 1. Metropol sanayilerine ucuz ve sürekli ham madde akışı sağlamak. 2. Beliren fazla üretimi satacak yeni pazarlar bulmak. 3. Sermayenin marjinal verimliliğinin metropollerde çok azalışı nedeniyle sermaye ihraç etmek. 4. Fazla nüfusu akıtmak. Dolayısıyla kıyasıya bir uluslararası rekabet başladı. Bu kar marjlarını düşürdü. Ulusal burjuvaziler dış rekabetin sınırlanmasını istemeye başladılar. Fakat bu yapıldığı takdirde toplam dünya ticareti düşecekti. Bu çözümü zor sorunun bir tek çıkar yolu vardı. Dünyanın o zamana kadar uluslararası siyasal ve ekonomik ilişkilere yeterince açılmamış yerlerini açmak. Bu başlangıçta sorun çıkarmadı. Çünkü dünyanın batı tarafından bir deyimiyle uluslararası ticarete açılacak, bir başka deyimiyle sömürgeleştirilecek boş toprakları bulunuyordu. Ve Avrupa'daki ekonomik sorunlar barışçı yollarla daha zayıf ırkların sırtından çözüme bağlanabildi. Bu durumun uzak doğuya yansıması ilginç bir tablo çizer. Japonya'nın uluslararası ticarete açılması, Commodore Perry'nin 1853'te gelip silahla tehdit etmesi sonucu gerçekleşti. Çin ise bundan hemen önce aynı muameleyi görmüştü. 1780'lerden beri afyon ticaretine maruz bırakılmış bu ülke, İngilizler tarafından 1840'ta topa tutuldu. Ve Çinliler 1842'de Hong Kong'un İngiltere'ye bırakılmasına, bugün geri dönmüştür, yol açan Nankin Anlaşması'nı kabul etmek zorunda kaldılar. Fakat ne zamanki bu boş topraklar bitti ve kimi topraklar, örneğin Osmanlı İmparatorluğu, üzerindeki ticari rekabet artık ticaret şirketlerinin kaldıramayacağı kadar yoğunlaştı, işte o zaman işin içine her şirketin kendi devleti bizzat girdi ve çatışma başladı. Royal Institute of International Affairs, Nationalism, ARHA Report. İkinci basım, London, Frank Cass and Co. 1963, sayfa 187. Bu gelişmeler şu cümleyle özetlenebilir. 19. yüzyıl sonunda kapitalizm yeniden yapılanma zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştı. İkinci yayılma bunu sağladı ve sistemin kendini yeniden üretmesine olanak yarattı. Bu nedenle o zamana kadar sömürgecilik olarak anılan olgunun bu yepyeni türüne yeni bir ad verildi. Emperyalizm. Sonuçta ikinci batı yayılması olan emperyalizm, bu deniz aşırı topraklara güçlü biçimde yerleşerek birinci küreselleşmenin aksine kendi altyapısını çok köklü biçimde aşıladı. Buraların ekonomisi metropol ekonomisine eklemlendi. Yani çoğu feodal dönemi bile yaşamamış olan topraklarda dünya kapitalist sistemi egemen oldu. Doğal olarak bu da arkasından batının üst yapısını sürükledi. Buralara yama biçiminde de olsa batı kültürü yayılmaya başladı. Misyonerlerin başlattığı ve sömürgeci devletin sürdürdüğü batıcı eğitimde bunu perçinledi. Bu ikinci dalgada antitezini yaratacaktır. Bir yandan askeri işgalin ve yabancı yönetimin batılılaşmış yerli aydınlar arasında yarattığı tepki, diğer yandan kapitalist ekonominin geleneksel düzeni değiştirmesinin halk arasında yarattığı huzursuzluk. Batı değerlerini almış bu az gelişmiş ülke aydınlarının 1930'larda ilk prototip olarak beliren Atatürk Türkiye'si örneği sayılmazsa, 1950'lerden itibaren sömürge devrimleri yaparak Batı'nın siyasal egemenliğine son vermesine yol açacaktır. Bununla birlikte şurasını da görebilmek lazımdır ki bu devrimler Batı'yı bu ülkelerden atmaya yetmemiştir. Tersine daha güçlendirmiştir. Çünkü Türkiye başta olmak üzere bütün vazgelişmiş ülke milliyetçiliklerinin temel amacı kendi ülkelerini Batı'nın gelişmişliğine ulaştırmak, yani sonuç itibariyle Batı gibi yapmak olmuştur. Bu durumda bu ülkelerde Batı etkisi kurumsallaşmıştır. Bir zamanlar misyonerlerin başlattığı batıcı eğitim artık bu milliyetçi yönetimler tarafından ulusal okul sistemi haline getirilerek perçinlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında Batı'nın siyasal olarak kovulmuş olduğu bu ülkelerde ekonomik, toplumsal ve kültürel bakımdan daha da güçlendiğini anlamak zor olmayacaktır. C. 1990 küreselleşmesi ve küreselleşmelerin karşılaştırılması. Şimdi gelelim 1990'ların dünyasına ve bunun diğer iki küreselleşmeyle karşılaştırılmasına. Benzerlikler. Bugün küreselleşmeden ve onun başlıca kavramı yeni dünya düzeninden yeni oluşumlar gibi söz ediliyor. Oysa tarihin daha önceki dönemlerini bir kenara bırakırsak bile en azından 20. yüzyılda bu yeni dünya düzeni kavramını daha önce iki kez duyduk. Birinci defa 1919'da barış görüşmeleri yapılırken, ikinci defada 2. Dünya Savaşı henüz devam ederken, bu seferki üçüncü oluyor. Önce sonuçtan başlarsak, ilk iki küreselleşmede bir kararsız dengeler bütünü ortaya çıkmıştır. Bağımsız ülke sayısı çok artmıştı, çatışmalar çoğalmış ve hızlanmıştı. Az gelişmiş ülkelerde ise kimlik bunalımı doruğa varmıştı. Bir de neden açısından bakarsak, ilk iki küreselleşme, Avrupa pazarı kendine yetmeyen tek güç Batı'nın yaşamaya devam etmek için yeniden yapılanmak istemesinin ve bunun içinde ekonomik pazarını genişletmesinden, bu arada da yepyeni kültür kalıplarını az gelişmiş ülkelere taşımasından kaynaklanıyordu. Birinci küreselleşme, ikinci küreselleşme, üçüncü küreselleşmedeki İtici güç, yöntem, haklı gösteriş ve sonuç. Birinci küreselleşmenin itici gücü denizcilikteki gelişmeler, merkantilizm. Yöntemi önce kaşifler, sonra askeri işgal. Haklı gösterişi putperestlere Tanrı'nın dinini götürme. Sonuç sömürgecilik.